Ayrım 15, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 136. Kamyonet hareket ederken Michael da pis yere oturdu. Bu önlemler sıkıcı ama gerekliydi. Yerel karakoldan izin kağıdı almadıkça hiçbir beyaz bu kentlere giremezdi. Genel olarak bu izni almak güç değildi. Ancak Michael mimlenmiş biriydi. Bundan önce 3 kere basın kontrol yasasına muhalefetten hem kendisi hem de gazetesi ağır para cezasına çarptırılmıştı. Bu yasaya dayanarak hükümetin elinde sınırsız bir sansür yetkisi vardı ve iktidarda olan Ulusal Parti siyasi statükoyu ve Hollanda Reform Kilisesi'nin Calvinci ahlak görüşünü ayakta tutmak için sansürcüleri bu haklarını kullanmaya özendirirdi. Michael'ın yazılarının onların bu tavrı karşısında ne hükmü vardı ki? Drake çiftliğine istediği izin hemen reddedilmişti. Mavi kamyonet hiçbir kontrola uğramadan kent kapılarından girdi. Üniformalı kara derili nöbetçiler bir tahta üzerinde karakola kapaklarıyla oynadıkları dama oyunundan başlarını bile kaldırmadılar. "Şimdi gelebilirsin artık," diye seslendi sürücü. Michael et sepetlerinin üstünden atlayıp adamın yanına oturdu. Bu kent kendisini şaşkına çevirirdi. Yabancı bir gezegene gelmiş gibi olurdu buraya girince. Drake çiftliğine en son 1960'ta yaklaşık 11 yıl önce gelmişti. O zaman Mail'ın acemi bir muhabiriydi. Gazeteci olarak ününün temeli olan Öfke dizisini de o yıl yazmıştı. Kentin eski bölümünden geçerken ilgiyle çevresine bakıyordu. Burası önceki yüzyıldan kalmaydı. Witwatersrand altın madenlerinin bulunduğu Victoria çağından. Eski kent daracık sokaklar, birbiri üstüne rastgele atılmış gibi duran binalar, teneke damları bir ressamın paletindeki bütün renklere boyanmış sıvasız tuğla evlerden oluşuyordu. Özgün renklerin çoğu solmuş ve pasın kırmızı cüzzamlı rengiyle lekelenmişti. Dar sokaklar, çukurlar ve ne olduğu belirsiz sıvılarla kaplıydı. Çöpler arasında tavuklar koşuşuyordu. Pembe derili iri bir domuz yanından geçerlerken su birikintilerinin içinden homurdandı. Müthiş bir de koku vardı. Çürümüş çöp kokusu evlerin arkasında nöbetçi kulübeleri gibi duran toprak tuvaletlerden ve açık kanalizasyondan gelen kokuya karışıyordu. Hükümet sağlık müfettişi Drake çiftliğini bir düzene sokmak çabasından çoktan vazgeçmişti. Bir gün buldozerler gelecek ve Mayo'da evlerini yıkan makinelere korkuyla bakan ve kırık dökük eşyalarını çevrelerine toplamış olan kara derili ailelerin fotoğrafları yayınlanacaktı. Koyu renk elbiseli bir yetkili devlet televizyonunda çağdaş evler yapılmak üzere bu sağlığa zararlı mikrop yuvalarının yıkılmakta olduğu hakkında bir demeç verecekti. O günün yaklaşıyor olması Michael'ı yeniden öfkeye itti. Mavi kamyonet çukurlara gire çıka sarsıla sarsıla ilerlerken birden o görünmez çizgiyi aşıp aynı yetkilinin konforlu çağdaş evler diye niteleyeceği yeni kesime girdi. Gri eternit damlı binlerce tuğla ev ağaçsız bir bozkırın ortasında göz alabildiğince uzanıyordu. Michael bunlara bakarken Fransa'nın askeri mezarlıklarında gördüğü beyaz tahta haç sıralarını hatırlıyordu. Ancak kara derililer bu ürkütücü yere kendi karakter ve kişiliklerinin damgasını basmayı başarmışlardı. Şurada burada bir ev yeni baştan göz kamaştırıcı bir renge boyanmıştı. Pembe, gök mavisi ya da parlak turuncu. Bunlar Afrikalının parlak renklere düşkünlüğünün kanıtlarıydı. Michael evlerden birinin kuzeydeki Endebele kabilesinin geleneksel geometrik biçimleriyle süslenmiş olduğuna dikkat etti. Evlerin önlerindeki küçük bahçeler ev sakinlerinin kişisel zevklerinin bir aynasıydı. Biri çıplak tozlu topraktı, bir diğerine sıra sıra mısır ekilmiş, kapıya bir keçi bağlanmıştı. Bir başkasının önünde tenekeler içinde çiçekler vardı. Hemen yanındaki yüksek dikenli telden bir çitle çevrilmişti ve içinde zayıf ama vahşi görünüşlü bir köpek dolanıyordu. Arsalar birbirlerinden süslü beton bloklarla ya da rengarenk boyanmış ve yarılarına kadar toprağa gömülmüş eski kamyon lastikleriyle ayrılmıştı. Evlerin çoğunun arkasında oradan buradan alınma tahtalar ve tenekelerle yapılmış derme çatma kulübeler vardı. Bunları da ev sahiplerinin akrabaları doldururdu. Kaldırım kenarlarında motorları ve tekerlekleri alınmış, terk edilmiş arabalar duruyordu. Çöpçülerin görmezlikten geldikleri eski şilteler ve çürümüş karton kutular sokak köşelerinde tepeler oluşturuyordu. Bu sahnenin bir de oyuncuları vardı. Michael onları kendi ırk ve sınıfının insanlarından daha çok severdi. Sonsuz bir zevk alırdı onlardan. Yaşama iradelerine, direnmelerine ve güçlerine hayrandı onlara. Nereye baksa çocuk görüyordu. Küçük köpek yavruları gibi sokakta debelenen, yeni emeklemeye başlamış olanlar, annelerin sırtına geleneksel biçimde bağlanmış olanlar. Daha büyükleri tel ve boş bira tenekelerinden yaptıkları arabalarla oynuyorlardı. Küçük kızlar sokağın ortasında ip atlıyorlar, beyaz çocuklardan gördükleri oyunları taklit ediyorlardı. Michael'ın beyaz yüzünü görünce bütün çocuklar ağır giden kamyonetin yanında koşmaya başladılar. ''Şeker, şeker!'' diye bağırıyorlardı. Michael hazırlıklı gelmişti. Ceplerini doldurduğu şekerleri çocuklara attı. Kentin yetişkinlerinin çoğu çalışmak için çoktan gitmişlerdi. Geriye anneler, yaşlılar ve işsizler kalmıştı. Köşelerde toplanmış sokak çeteleri ifadesiz yüzlerle kendisine bakıyorlardı. Michael bu gençlerin kendi türlerini haraca kesen çakallar olduğunu bildiği halde onların umutsuzluklarını anlıyordu. Hayat yoluna ilk adımlarında kendileri için daha iyi bir beklentileri olamayacağını, daha iyi bir gün göremeyeceklerini anlamışlardı bunlar. Sonra kadınlar vardı, çamaşır asan kadınlar. Arka bahçelerde mangallar üstüne eğilmiş yemek pişiren kadınlar. Ateşlerin dumanı toza karışıp kentin üstünden hiç eksik olmayan kapkara bir bulut olurdu. Afrikaner hükümetinin kurallar ve ruhsatlar tutkusunu içe sayan yasa dışı sokak satıcıları el arabalarını kalabalık sokaklarda bağıra bağıra sürüyorlardı. Ev kadınları durumlarına göre satıcılarla bir tek patates, bir sigara, bir portakal ya da bir dilim beyaz ekmek için pazarlık ediyorlardı. Bu sefalete her tarafta belirgin olan yoksulluk ve ihmale rağmen Michael her sokakta ve döndükleri her köşede kahkahalar ve müzik sesleri duyuyordu. Kahkahalar içten ve neşeliydi. Dünyayı umursamazca birbirlerini selamlıyorlardı. Ne yana baksa yüreğini dolduran o güzel Afrikalı gülümsemesini görüyordu. Müzik derme çatma kulübelerden ve sokaklarda kadınlarla erkeklerin ellerinde ya da başlarında taşıdıkları transistörlü radyolardan yayılıyordu. Çocuklar ucuz düdüklerine ve yağ tenekeleriyle tel parçalarından yapılma bancolarını çalıyorlardı. Bu en kötü koşullar altında bile yaşama sevinciyle şarkılar söyleyip dans ediyorlardı. Michael için bu kahkahalar ve bu müzik karaderili Afrikalı'nın bütün güçlükler karşısında ezilmeyen ruhunun kanıtıydı. Onun için yeryüzünde onlara benzeyen başka bir ırk olamazdı. Kadın olsun, erkek olsun, bu ya da şu kabileden olsun hepsini tek tek seviyordu. Kendisi Afrikalıydı ve bunlar da kendi insanlarıydı. ''Sizler için neler yapabilirim kardeşlerim?'' diye mırıldandı. ''Keşke bilseydim. Şimdiye kadar yaptığım her şeyde başarısız oldum. Tüm çabalarım çöl havasına salıverilmiş umutsuz bir bağırış gibi ölüp gitti. Bunun bir yolunu bilseydim.'' Birden dikkati dağıldı. Dümdüz ovada hafif bir tümseye çıkınca aniden yerinde doğrulmuştu. Son olarak 11 yıl önce buradan geçtiğinde göz alabildiğine uzanan bir otlaktan başka bir şey yoktu. ''Napsil?'' diyen sürücü Michael'ın şaşkınlığına güldü. ''Güzel değil mi?'' İnsanın kararlılığı ve direnci öyle güçlüydü ki en ters koşullarda bile toplumdan cesaretleri ve zekalarıyla sivrilen bir avuç insan çıkar ve yolları üstündeki engelleri aşarlardı. Drake çiftliği gece kondularının üstünde kara derili seçkinlerin evleri yer alıyordu. Bu başarılı insanların 100 kadarı Drake çiftliğinin 1 milyon sakininden ayrı yaşamaktaydılar. İş kafaları, doğal yetenekleri ve çalışkanlıklarıyla maddi başarıyı beyaz efendilerinin elinden koparabilmişlerdi. Ancak içinde bulundukları koşullara karşı kazandıkları zaferleri boştu aslında. Evlerini ne kadar gösterişli yaparlarsa yapsınlar, grup bölge yasası gereğince o ırk ayrımı mimarlarının kendilerine ayırdıkları bölgelerde oturabilirlerdi ancak. Bu kara derili iş adamları, doktor ve avukatların evleri, beyaz karşıtlarının yaşadıkları lüks Santon, La Lucia ya da Constantia mahallelerine yakışacak güzellikteydi. Bak diye gururla gösterdi sürücü, büyük pencereli o pembe ev, ünlü büyücü Josiah Nrubu'nun evi. Afrika'nın her yerine, hatta Nijerya ve Kenya'ya bile büyü ve tılsımlarını postayla satar. Bütün kadın ve erkeklere seni sevdirecek bir muskası vardır. Sonra iş ve para konularında başarılı kılacak aslan kemikleri. Gözlerinin iyi görmesi için akbaba yağı ve organını granit kadar sert yapacak olan bir bakirenin kızlık zarından yapılma bir şurup da satar. 4 yeni Cadillac arabası var ve oğulları Amerika'da okuyorlar. Aslan kemikleri işime yarar diyerek güldü Michael. Golden City Mail 4 yıldır zarardaydı. Bak, yeşil damlı ve yüksek duvarlı evi gördün mü? Peter Negonmaya oturur orada. Onun kabilesi bizim Dagga. Siz beyazların kenevir dedikleri bitkiyi yetiştirir. Dagga'yı tepedeki gizli yerlerde yetiştirip kamyonla Cape Town, Johannesburg ve Durban'a gönderirler. 25 karısı vardır ve çok zengindir. Eski engebeli yolu arkalarında bırakıp yeni açılmış asfalt bulvara çıkmışlardı. Sürücü Nopsil'in yemyeşil bahçeleri ve yüksek tuğla duvarları arasında kamyoneti hızlandırdı. Birden fren yapıp daha lüks malikanelerden birinin çelik kapıları önünde durdu. Elektrikli kapılar sessizce yana kayıp onlar girdikten sonra yine kapandılar. Bahçede bir yüzme havuzu vardı. Çimenler aralarına serpiştirilmiş fıskiyelerle sulanıyordu. Michael çiçek tarhları içinde çalışan tulumlu iki kara derili bahçıvan gördü. Bina geniş camları ve ahşap kaplamalarıyla ultra modern bir görünüme sahipti. Sürücü kamyoneti durdurduğu anda merdivenlerden uzun boylu biri Michael'ı karşılamak için indi. Michael, Raleigh Tabaka'nın ne bu içten karşılamasına ne de dostça gülüp elini sıkmasına hazırlıklı değildi Michael. Londra'daki son buluşmalarından o kadar farklı bir ruh hali vardı ki şimdi. Raleigh'in üstünde rahat bir pantolon ve açık yakalı bir gömlek vardı. El sıkışırlarken Michael parmaklarının ucunda cinsel bir elektriklenme hissetti. Raleigh hayatında gördüğü en yakışıklı ve en etkileyici erkeklerden biriydi. ''Hoş geldin'' dedi Raleigh. Michael çevresine bakınıp kaşını kaldırdı. ''Hiç de kötü değil Raleigh, iyi yaşıyorsun sanırım.''
''Benim değil burası.'' Raleigh başını salladı. ''Sırtımdaki elbiseden başka hiçbir şeyim yoktur benim.''
''Peki kimin bütün bunlar?''
''Soru, hep soru. Başka bir şey bilmez misin sen?''
''Ben gazeteciyim, sorularla beslenirim sadece.''
''Doğru.'' Bu ev Amerika Trans Afrika Vakfı tarafından az sonra tanışacağın hanım için yaptırılmıştır.
Trans Afrika mı? Sivil Haklar Grubu yani. Başında Chicagolu rahip Doktor Rondell yok mu o vakfın?
Doğrusu bilmediğin yokmuş senin.
Raleigh Michael'ın koluna girip geniş terasa çıkardı.
Burası yarım milyon dolara mal olmuştur dedi Michael.
Raleigh omzunu silkerek konuyu değiştirdi. ''Sana ırk ayrımı çocuklarını göstermeye söz vermiştim Michael. Ama önce onların analarıyla, ulusun anasıyla tanışmanı istiyorum.'' Terasta renkli mantarları andıran bir dizi plaj şemsiyesi vardı. 8-10 kara derili çocuk beyaz plastik masaların başında oturmuş Coca-Cola içiyorlar. Portatif transistörlü radyodan yayılan Afrika cazının canlı temposuna eşlik ediyorlardı.'' Çocukların yaşları 8-9 ile 17-18 arasıydı. Hepsi de üzerinde Gama Atletizm Kulübü yazılı kanarya sarısı tişörtler giymişlerdi. Michael geçerken ayağa kalkmayıp meraksız bakışlarla süzdüler kendisini. Binanın terası açılan cam kapılarından geçip duvarları oyma tahta, maske ve fetişlerle dolu iki katlı bir salona girdiler. Taş zemin hayvan postlarıyla kaplıydı.
''İçecek bir şey ister misin?'' diye sordu Raleigh. ''Kahve mi, çay mı?'' Michael başını salladı. Sigara içebilir miyim?
Alışkanlığını hatırladım diyerek güldü Rale. İç bakalım. Ama ne yazık ki kibritim yok.
Michael çakmağıyla sigarasını yakacakken duraklayıp geniş salonun merdivenlerine baktı. Bir kadın iniyordu aşağı. Michael yakmadığı sigarasını dudakları arasından alıp kadına baktı. Onun kim olduğunu biliyordu. Ona Kara Evita, ulusun anası derlerdi. Ancak fotoğrafları kadının kendine özgü güzelliğini ve tavırlarını yansıtmaktan çok uzaktı.
Victoria Gama diye tanıştırdı Rale. Bu da sana sözünü ettiğim gazeteci Michael Courtney.
Michael Courtney'in kim olduğunu biliyorum dedi Vicky Gama. Kraliçelere yakışır bir edayla yaklaştı yanlarına. Üzerinde ayak bileklerine kadar inen sarılı, yeşilli ve siyahlı bir kaftan vardı. Yasaklanmış Afrika Ulusal Kongresi'nin renkleri. Başında zümrüt yeşili bir türban vardı. Türban ve kaftan kadının belirgin özellikleriydi. Kadın elini Michael'a uzattı. Eli ince kemikli ama uzun parmaklarının sıkışı sert ve serindi. Teni koyu amber renginde ve pürüzsüzdü.
''Annen kocamın ikinci karısıydı.'' dedi. ''Moses Gama'ya benim gibi o da bir erkek evlat verdi. Annen iyi bir kadındır, bizden biridir.''
Michael, Afrikalı erkeklerin karıları arasındaki bu mutlak kıskançsızlığa oldum olası şaşardı. Karıları birbirlerini rakip değil de aile bağları ve sadakatlerine sahip kız kardeşler olarak görürlerdi.
''Tara nasıl?'' diye sordu Vicky, Michael'ı koltuklardan birine götürüp oturturken. ''Uzun yıllardır görmedim onu. Hala İngiltere'de mi yaşıyor? Moses'in oğlu Benjamin nasıl?''
''Evet, İngiltere'de yaşıyorlar. Onları yakınlarda Londra'da gördüm. Benjamin kocaman bir delikanlı olmuş artık. Çok da başarılı. Leeds Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okuyor.''
''Merak ederim, acaba bir daha Afrika'ya dönecek mi?''
Vicky Michael'ın yanına oturdu. Bir süre havadan sudan konuşurlarken Michael kadının büyüsü altına girdiğini fark etti. Sonunda Vicky, ''Demek çocuklarımı görmek istiyorsun.'' dedi. ''Irk ayrımı çocuklarını.'' Michael bunun yazacağı bir dizi yazının başlığı olacağını düşündü.
''Irk ayrımı çocukları.'' dedi. ''Evet Bayan Gama, çocuklarınızla tanışmak isterdim.''
''Lütfen Vicky de bana, aynı aileden sayılırız Michael. Umut ve hayallerimizin de aynı olduğunu umabilir miyim?''
''Evet, sanırım ortak pek çok şeyimiz var Vicky.''
Kadın Michael'ı terasa çıkarıp çocukları çevresine topladı.
''Dostumuzdur o.'' dedi. ''Onunla açıkça konuşabilirsiniz. Sorularını yanıtlayın. Bilmek istediği her şeyi söyleyin ona.''
Michael ceketini ve kravatını çıkarıp şemsiyelerden birinin altına oturdu. Çocuklar çevresini sardılar. Vicky Gama'nın sözleri ve güvencesinden sonra onu hemen kabullenmiş görünüyorlar ve kendi dillerini konuşuyor olmasına seviniyorlardı. Michael onları kabuklarından nasıl çıkaracağını biliyordu. Çok geçmeden hepsi de onun dikkatini çekmek için ellerinden geleni yapmaya başlamışlardı. Michael onların anlattıklarını defterine yazmadı. Bunun onların konuşmasını önleyeceğini biliyordu. Oysa o içtenlik ve dürüstlüğe çok değer veriyordu. Ayrıca not almaya ihtiyacı da yoktu. Onların ne sözlerini unutacaktı ne de o genç seslerini. Çocuklar kimi eğlenceli, kimi tüyler ürpertici şeyler anlattılar. Bir tanesi o feci günde Sharpeville'de bulunmuştu. Küçük bir çocuk olarak annesinin sırtına bağlıydı. Annesini öldüren polis kurşunu onun da bacaklarından birini parçalamıştı. Kemik bir daha yerine tam olarak oturtulamamıştı. Çocuklar ona Topal Pete diyorlardı. Onun hikayesini dinlerken Michael'ın içinden ağlamak geldi. Öğleden sonra çok çabuk geçti. Oğlanlardan bazıları havuzda yüzmek için yanından ayrıldılar. Tertemiz suya çırılçıplak girmişlerdi. Birbirlerini ıslatırken neşeyle bağırışıyorlardı. Raleigh Vicky Gama ile oturmuş onları seyrediyordu. Michael'ın oğlanlara bakışını görünce Vicky'ye ''Onu bu gece burada tutmanı istiyorum.'' dedi. Kadın başını salladı.
''Oğlanlardan hoşlanıyor.'' diye devam etti Raleigh. ''Ona bir tane bulabilir misin?''
Kadın güldü. ''İstediğini seçebilirim. Benim oğlanlar ben ne dersem onu yaparlar.''
Sonra kalkıp Michael'ın oturduğu yere yürüdü, elini omzuna dayadı.
''Yazılarını neden burada yazmıyorsun? Bu gece bizimle kal. Yukarıda kullanabileceğin bir yazı makinen var. Yarını da bizimle geçirirsin. Oğlanlar seni sevdiler. Anlatacakları da o kadar çok şey var ki.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 143.